Ayrım 111, sayfa 348. Türkiye'nin iktisadi siyasetinde yeni gelişmeler. 1929 buhranı başladığı zaman Türkiye'nin bütün kalkınma ümidi dış ticaretin getireceği yabancı dövizle milli faaliyetlerin bütçeye aktarabileceği vergi hasılatına bağlıydı. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun liberal ruhu, olağanüstü organlara, milli gücün toplum yararına seferber edilişi gibi usullere imkan vermiyordu. Her şey Batı demokrasisi anlayışına uygun, serbest bir hukuk nizamı içinde cereyan edecekti. Yani Milli Kurtuluş Hareketi'nin inkılapçı ruhu, liberal bir anlayış düzeni içinde çerçevelenmişti. Gerçi 1924'ten sonra da daha önceki bahislerde değindiğimiz çeşitli hamleler yapıldı. Ama bunların hepsi Gazi Mustafa Kemal'in biraz da müdahaleci öncülüğüyle ve anayasayı az çok zorlayarak yapıldı. Hulasa 1929 buhranı havası içinde girilen 1939 yılında imkanlar çok bir şey vaat etmiyordu. Ama liberal bir ekonomi nizamı ile hızlı bir kalkınma ümidi de gittikçe kuvvetini kaybediyordu. 1923'te 84 milyon lira olan ihracat, 1928'de 173 milyon liraya ulaştıktan sonra 1924'te 154 milyon liraya düşmüştü. 1923'te 144 milyon lira olan ithalat, 1928'de 223 ve 1929'da gerçi 256 milyon liraya yükselmişti. Ama bir altın liranın 1923'te ortalama 660 kuruş olan değeri 1929'da 820 kuruşa yükselerek Türk kağıt parasının değeri dörtte bir kadar düşmüştür. Dipnot Şevket Süreyya Aydemir, Cihan İktisadında Türkiye. Parantez içinde bu kitapta yukarıda değinilen konu yeterli rakam malzemesi ve temsili grafiklerle verilmiştir. Kısacası her birim ihracat malına Türk köylüsü aynı emeği hatta gittikçe karşılığı düşen bir değerle harcadığı halde bu birimin dışarıdan gelen bedeli gittikçe azalıyordu. Dipnot aynı eser. Bütçelere gelince, 1924-1925 senesi için 129 milyon lira tutan gelir ve 176 milyon lira tutan gider bütçesi, 1929-1930 yıllarında 220 milyon 546 bin lira gelir ve 220 milyon 408 bin 481 lira gider hesabıyla, hatta sembolik bir fazlalıkla kapatılmış olmasına rağmen, hakikatte bu denge temin edilmiş değildi. Kaldı ki, 1930'dan sonra bu gelir seviyesi gittikçe azalarak, dünya iktisat buhranının son yılı olan 1933'te 170 milyon 477 bin liraya kadar düşmüştür. Dipnot Şevket Süreyya Aydemir, Türkiye'de Bütçe Hareketleri İK Neşriyatı 1963. Halbuki hükümet bilhassa demiryolu siyasetine ve yeni demiryolu inşaatına heyecanla kendini vermişti. Bu siyaset her türlü kıtlık ve imkansızlık içinde övünülecek bir başarıyla yürüyordu. Hem bu tecrübe onu gösteriyordu ki demiryolu işlerinde başarılan bu tutum diğer kalkınma alanlarına, bilhassa tarım ve yetiştirme branşı ile sanayi işlerine uygulanabilseydi, demek ki ekonomide inkılapçı bir dinamizm sağlanabilecekti. Dipnot 23 Nisan 1931'de Fevzi Paşa Malatya, 23 Nisan 1932'de Kütahya Balıkesir, 15 Aralık 1932'de Sivas Samsun Demiryolları işletmeye açıldı. 27 Nisan 1933'te Adana Fevzi Paşa hattı satın alındı. 29 Mayıs 1933'te kömüre giden demiryolu kanunu çıktı. 22 Haziran 1933'te Bakır'a giden demiryoluna, 22 Haziran 1933'te Sivas-Erzurum hattına başlandı. 2 Eylül 1933'te Kayseri-Ulukışla hattı bitti. 31 Mayıs 1934'te İzmir-Kasaba ve Temdidi demiryolları satın alındı. 30 Haziran 1934'te demiryolu Elazığ'a vardı. 1 Ocak 1935'te İstanbul Rıhtım Şirketi, 1 Haziran 1935'te Aydın demiryolları satın alındı. 26 Mart 1936'da Afyon Karakuyu hattı açıldı. 26 Mart 1936'da Bozanönü Isparta, 19 Kasım 1936'da Filyos Çatalazı hatları işletmeye açıldı. 1 Ocak 1937'de Şark Demir Yolları satın alındı. 16 Ağustos 1937'de Hekimhan Çetinkaya, 20 Kasım 1937'de Çetinkaya Divriği, 15 Ağustos 1938'de Divriği İliç, 10 Ekim 1938'de İliç Erzincan hatları açıldı. Ve nihayet bu yollar bir taraftan Erzurum Diyarbakır'a, diğer taraftan Zonguldak'a vardı. Bu suretle de memleketin doğu ile batısı ve Karadeniz ile Akdeniz demir yolları ile birleşmiş oldu. Bunun mümkün olması öyle sanıyorum ki Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticilerinin para ve maliye vekaleti idarecilerinin de denk bütçe üzerinde gösterdikleri aşırı hassasiyetten ve hükümet başkanının bu konulardaki fazla ihtiyatlı davranışlarını aşırı desteklemelerinden ileri gelmiş olsa gerektir. Hakikaten de başvekil için bütçe denkliği O yıllarda onun iktisadi siyasetinin temel prensibini teşkil ediyordu. Dipnot bu konuda daha seyyar bir para politikası görüşü, daha ileride değineceğimiz ve 1932-1935 arasında Ankara'da yayınlanan Kadro Dergisi tarafından savunuluyordu. Bu arada ve bütçenin ancak 200 milyon altında düğümlendiği bir sırada, Kadro'da yayınlanan ve planlı bir emek düzenlenmesini savunan 500 milyonluk Türk bütçesi başlıklı yazılarımız devlet çevrelerinde bazı akisler yapmıştır. Fakat parada istikrar ve bütçede denge üzerinde klasik ölçülere dayandırılan kaygılar, milli emeği daha geniş ölçüde harekete getirebilme imkanlarının gereği gibi ele alınmasına imkan bırakmamıştı. Bu konular İkinci Adam isimli eserimizin ikinci cildinde ele alınmıştır. Böylece 1930 sonrası bir taraftan 1924 Anayasası'nın donmuş şekli, diğer taraftan dünya buhranının da zoru ile evvela otarşi ve sonra devletçilik istikametine kayış zorlukları arasında biraz da sağa sola yalpalar ve arayışlarla geçti.